Ek 2 Bağlı Sulam'ın Zohar kitabına yazdığı giriş yazısı seçilmiş alıntılar. Zohar kitabına giriş. 1. Bu giriş yazısında basit gibi görünen konuları açıklayacağım. Herkesin yanlış ele aldığı açıklama girişimi ile üzerine çok mürekkep sarf edilmiş olan konular. Şimdiye kadar onlar hakkında elle tutulur, yeterli bir bilgiye erişememiş bulunuyoruz. Sorular buradadır. Bizim özümüz nedir? Yalnızca küçük bir halkası olduğumuz realite zincirinde bizim rolümüz nedir? Kendimizi incelediğimiz zaman olabilecek en yoz ve en aşağılık düzeyde olduğumuzu görürüz. Ve bizi yapmış olan teknisyeni incelediğimiz zaman en yüksek derecede olmak zorundayız. Çünkü onun kadar övgüye değer hiç kimse yoktur. Çünkü kusursuz işleyenin sadece kusursuz bir teknisyenden gelmesi gerekir. Aklımız onun kıyas ötesinde iyiliksever olması gerektiğini söyler. O halde nasıl olur da o bütün hayatı boyunca acılar çekerek kıvranan yaratıklar yaratır? İyi olanın yolu iyilik yapmak değil midir? Ya da en azından zarar vermemek. Sonsuz olan ne başlangıcı ne de sonu olan nasıl olur da sonlu, ölümlü, hatalı yaratıklar ortaya çıkarır? 3. Bilgilerimiz dediler ki insan realitenin merkezidir. Üst dünyalar ve maddesel dünya ve onların içindeki her şey onun için yaratılmıştır. Zohar, Tazriya 40 ve insanın dünyanın onun için yaratıldığına inanmaya mecbur eder. Sanhedrin 37. Bu dünyanın realitesine göre değeri bir tutamcıktan daha fazla olmayan, yüksekliği ve yüceliği ölçülemez üst dünyalara göre ise daha da az değerli olan bu önemsiz insanoğlu için Yaradan'ın bütün bunları onun için yaratma zahmetine girdiğini anlamak zor görünür. Ayrıca insanın tüm bunlara neden ihtiyacı olacak ki? 4. Bu soru ve soruşturmaları anlamak için tek yöntem yaratılışın amacı olan olayın sonunu incelemektir. Sürecin ortasında hiçbir şey anlaşılamaz ancak sonunda anlaşılır. Açıktır ki amacı olmayan hiçbir hareket yoktur. Çünkü yalnız deli olan amaçsızca hareket eder. 6. Ustalarımız zaten Yaradan'ın dünyayı yalnızca yarattıklarını memnun etmek üzere yarattığını söylemişlerdir. Ve burası tüm aklımızı ve düşüncelerimizi vermemiz gereken yerdir. Çünkü dünyanın yaratılış hareketinin en son amacı budur. Ve şunu aklımızda tutmalıyız ki, yaratılışın düşüncesi yarattıklarına ihsan etmek olduğu için onları vermeye düşündükleri almaları için ruhlarda büyük ölçüde bir arzu yaratmak zorundaydı. Her keyif ve hazın ölçüsü onu alma isteğinin ölçüsüne bağlıdır. Alma isteği ne kadar büyükse haz da o kadar büyüktür. İstek küçük ise onu almaktan duyulan haz da küçüktür. Bunun için yaratılışın düşüncesi Yaradan'ın ruhlara ihsan etmeyi düşündüğü muazzam hazzı almaya uygun olmaları için ruhlarda büyük bir alma isteği yaratmaya zorunlu kılar. Büyük haz ve büyük alma arzusu el ele gider. 9. Fark edeceğiniz üzere maneviyatta form eşitsizliği maddesel dünyada kesip ayıran balta gibi işlev görür ve aralarındaki uzaklık formların zıtlığı ile orantılıdır. Buradan şunu öğreniriz ki onun hazlarını alma isteği ruhlara kazınmış olduğu için ve Yaradan da bu form alma isteği olmadığı için o kimden alacak ki? Ruhların edindiği form eşitsizliği onları Yaradan'ın özünden, baltanın bir taşı dağdan ayırdığı gibi ayırır. Ve form eşitsizliği yüzünden ruhlar Yaradan'dan ayrılır ve yaratılan olurlar. 10. Bu ayrılığı tamir etmek ruhlar krizinin üstüne yüklenmiştir. O tüm dünyaları yarattı ve iki sisteme ayırdı. Şu dizede dendiği gibi, Yaradan onları birini diğerine karşı yaptı. Dört saf olan dünya abya ve onlara karşı dört saf olmayan dünya abya. Saf abya sistemine ihsan etme arzusunu kazıdı ve onlardan kendileri için alma isteğini çıkarttı ve bunu saf olmayan abya dünyaları sistemine koydu. Bu nedenle onlar Yaradan'dan ve tüm kutsal dünyalardan ayrıldılar. Dolayısıyla Klipot ölü olarak adlandırılır. Şu dizedeki gibi ölüme verilen kurbanlar. İlahiler 106-28. Onları izleyen kötüler, ustalarımızın dediği üzere kötü olanlara hayattayken ölü denir. Çünkü alma isteği onlara Yaradan ile form eşitsizliği olarak kazınmıştır. Onları hayatların hayatından ayırır, ondan bir uçtan diğerine olduğu kadar ayrıdırlar. 11. Dünyalar bu maddesel dünyaya kadar kademeli bir dizi halinde aşağı gelirler. Beden, ruh, yozlaşma zamanı ve ıslah zamanı olan yere. 14. Bütünde ruhun 3 durumu olduğunu bilmeniz gerekir. Birinci durum, en softaki var olma durumları yaratılışın düşüncesindeyken ve halen son ıslahın gelecekteki formları mevcutken. İkinci durum, yukarıdaki iki sisteme, ruha ve bedene bölünmüş 6000 yıllık var olma durumu. Alma isteğini tersine çevirmek, kendilerine değil de Yaradan'a memnuniyet verme isteğine çevirmek için Tora ve Misvo çalışması. Manevi çalışma metodu ve ıslah verilmiştir. Bu durum sırasında bedenlere hiçbir düzeltme gelmeyecek, sadece ruhlara gelecektir. Bu demektir ki onlar beden sayılan kendi için alma formunun her türünü bırakmak ve sadece ruhlar içindeki form olan ihsan etme arzusuyla kalmak zorundadırlar. Üçüncü durum. Ölünün diriltilmesinden sonra ruhların son ıslahıdır. Bu zamanda bedenlere de tam ıslah gelecektir ve bedenin formu sadece verme formunu alacağı için buradan kendileri için almaya da döneceklerdir. Ve yaratılışın düşüncesindeki tüm haz ve sevinçleri kendileri için almaya değer hale geleceklerdir. Ve bütün bunlarla Yaradan ile form eşitliğe gelmenin gücü sayesinde kuvvetli bir birleşme edineceklerdir. Alma arzuları yüzünden değil de kendilerini yapana memnuniyet vermek için aldıkları için. Çünkü onlar ondan aldığı zaman o memnun olur. 16. Bu nedenle kişi seçimin bizim elimizden alınmış olmasına hayret etmemelidir. Çünkü tamamlanıp üçüncü duruma gelmemiz gerekmektedir. Ve bu zaten birinci durumun içinde mevcuttur. Şöyle ki, Yaradan'ın bizi üçüncü duruma getirmek üzere ikinci durum içinde bizim için hazırladığı iki yol vardır. Islahın yolu, ızdırabın yolu. Çünkü acının kendisi bedeni arındırır ve sonunda alma arzumuzu ihsan etme arzusu formuna çevirmeye ve ona bağlanmaya mecbur eder. Bilgelerimizin dediği üzere Sanhedrin 97b. Eğer pişmanlık gösterirsen iyi, yoksa senin üstüne Haman gibi bir kral yerleştiririm ve o seni pişman olmaya mecbur bırakır. Ustalarımız onu kendi vaktinde iken hızlandıracak sözleri için dediler ki, eğer ödüllendirilmiş iseler onu hızlandıracağım, yoksa kendi vaktinde. Bu demektir ki eğer manevi çalışma ve ıslahı uygulayarak birinci yoldan kabul edilirsek, böylece ıslahımızı hızlandırırız, zor ızdıraplara ve bizi ıslah olmaya mecbur etmesi için onları uzun süre tecrübe etmemize gerek kalmaz. Yoksa kendi vaktinde olacak, yani sadece ızdırap ıslahımızı tamamlayacak ve ıslah süresi bize zorunlu verilecek. 18. Ve dünyadaki başka varlıkların durumuna değil, sadece insana kafa yormalıyız. Çünkü insan yaratılışın merkezidir. Aşağıda yazılı olduğu gibi. 39. madde. Diğer yaratıkların kendi başlarına bir değeri yoktur. İnsanın mükemmelliğe erişmesine yardımcı oldukları ölçüde değerlidirler. Bu nedenle kendilerini dikkate almadan insanla yükselir ve düşerler. 19. Aslında tüm insanlar alma arzularını iptal etmeyi, kökünden sökmeyi onayladıkları zaman, dostlarına ihsan etmekten başka hiçbir arzuları olmadığı zaman, dünyadaki bütün endişeler ve tehlikeler sona erecektir. Ve bütün dünya her birimize bakmaya ve ihtiyaçlarımızı gidermeye hazır olduğu için hepimize tam ve sağlam bir hayat garanti edilmiş olacaktır. Hepimizin sadece kendimiz için alma arzusu vardır. Bu da kaçınamadığımız tüm endişelerin, savaşların ve katliamların kaynağıdır. Bedeninizi her çeşit yara ve hastalıkla zayıflatırlar. Dünyadaki tüm ızdırapların bedenin kökü, klipasını iptal etmemiz ve tam bir ihsan etme arzusu formunu üstlenmemiz için bizi harekete geçirmek üzere gözlerimiz önüne sunulan belirtilerden başka bir şey olmadığını fark edersiniz. Ve söylediğimiz gibi ızdırap yolunun kendisi bizi istenen biçime getirebilir. Aklımızda tutalım ki insan ile insan arasındaki mitzvot, insan ile yaradan arasındaki mitzvottan önce gelir. Çünkü dostuna ihsan eden aslında dostunu yaradana ihsan etmiş olur. 33. Şimdi sıra 6. sorunun üst ve alt tüm dünyalar sadece insan için yaratılmıştır diyen ustalarımızın sözlerinin açıklamasına gelir. Bu dünyanın realitesine göre değeri bir tutamcıktan daha fazla olmayan, yüksekliği ve yüceliği ölçülemez üst dünyalara göre ise daha da az değerli olan bu önemsiz insanoğlu için Yaradan'ın bütün plan bunları yaratma zahmetine girmesi tuhaf görünür. Ve insanın bütün bu uçsuz bucaksız manevi dünyalara neden ihtiyaç duyacağı daha da tuhaftır. Şunu bilmelisiniz ki Yaradan'ın yarattıklarına ihsan etmekten duyduğu haz, yarattıklarının onu, onun veren olduğunu ve onun onlara haz veren olduğunu hissetmesinin ölçüsüne bağlıdır. Çünkü o zaman o, sevgili oğlu ile oynayan bir baba gibi oğlunun babasının büyüklüğünü ve yüceliğini hissettiği ve fark ettiği ölçüde onlardan büyük haz alır. Ve baba, oğlu için hazırladığı bütün hazineleri ona gösterir. Şöyle yazılmıştır. Efraim, sevgili oğlum, anne ve babasının neşe kaynağı değil mi? Çünkü ne zaman ondan bahsetsem, içtenlikle hala onu hatırlarım. Bu nedenle kalbim onu özler, kesinlikle ona şefkat duyacağım der Yaradan. Yeremya 31:19. Bu sözleri dikkatle izle, onu hissetmeye ve onlar için hazırlanmış olduğu tüm hareketlerde onun büyüklüğünü fark etmeye hak kazanmış, tamamlanmış olanlarla beraber Yaradan'ın sunduğu büyük hazları öğrenebilirsin. Onlar, anne babasının neşesi olan sevgili oğlun babası gibi olana kadar buna devam etmemize gerek yok. Çünkü bizim için bilmek yeterlidir ki o tamamlanmış olanlarla hissedilen bu memnuniyet ve hoşnutluk Yaradan'ın tüm üst ve alt dünyaları yaratmasına değer olmuştur. 39. Şimdi gösterdik ki Yaradan'ın onun yarattığı yaratılış için arzuladığı amaç yarattıklarına ihsan etmektir. Böylece onlar onun dürüstlüğünü ve büyüklüğünü bilecekler. Onun onlar için hazırladığı tüm haz ve keyfi alacaklar. Şu mısrada tasvir edildiği ölçüde, Efraim, sevgili oğlum, anne ve babasının neşe kaynağı değil mi? Yeremya 31:19. Böylece bu amacın her ne kadar aydınlık olursa olsun, dünya, ay ve güneş gibi büyük küreler için ve cansız bitkisel veya hayvansal olanlar için geçerli olmadığını açıkça fark edersiniz. Çünkü onlarda kendi cinsleri içinde bile ötekini hissetme duygusu yoktur. Bu nedenle yaralanı ve onun takdirini nasıl hissedebilirler ki? Sadece insanoğlu kendi cinsini, ona benzer olan başkalarını hissetmek üzere hazırlanmıştır. Islahıyla uğraştıktan sonra alma arzusunu ihsan etme arzusuna dönüştürdüğü ve yaradan ile form eşitliğine geldi. Zaman, Narenhai adlı üst dünyalarda onun için hazırlanmış tüm seviyeleri alacaktır. Bununla yaratılış düşüncesinin amacını almaya uygun nitelik kazanacaktır. Sonuçta tüm dünyaların yaratılışındaki amaç sadece insan içindir. 40. Ve bunun bazı filozofların gözünde tamamıyla kabul edilemeyeceğini biliyorum. Zayıf ve değersiz olduğunu düşündükleri insanın bu harikulade yaratılışın merkezi olduğunu kabul edemezler. Ama onlar turp içinde doğmuş olan kurçuk gibidirler. Orada yaşar ve yaradanın dünyasını da içinde doğduğu turp gibi acı, karanlık ve küçük diye düşünür. Ama turbun kabuğunu delip dışarı göz atar atmaz şaşkınlık içinde diyecektir ki, bütün dünyanın içinde doğduğum turp büyüklüğünde olduğunu düşündüm. Ama şimdi önümde büyük, güzel ve harika bir dünya görüyorum. Birlikte doğmuş oldukları alma isteğinin klipasına, klipotun tekili, batmış olanlar da manevi çalışmanın eşsiz tadını denemek istemeyenler de böyledir. Halbuki onlar kendilerini düzeltmek için çalıştıkça bu sert klipayı kırabilirler ve onu yaradana memnunluk verme arzusuna çevirebilirler. Belli ki kendi değersizliklerini ve boşluklarını saptamış olmalılar. Gerçekten de öyleler ve bu harikulade realitenin yalnızca onlar için yaratılmış olduğunu anlayamazlar. Aslında yaradana memnunluk vermek üzere gerekli tüm saflıkla maneviyat uğraşırlarsa ve içine doğmuş oldukları alma isteğinin klipasını kırmak ve ihsan etme arzusunu edinmek için çalışırlarsa görmek ve onlar için manevi dünyalarda hazırlanmış olan tüm bilgelik seviyelerine, zekaya ve zihnin açıklığına erişmek için gözleri derhal açılacaktır. Ondan sonra onlar bizim ustalarımızın söylediğinin aynısını kendileri için söyleyeceklerdir. İyi bir misafir ne der? Ev sahibi yaptığı her şeyi yalnızca benim için yapmıştır. 41. Ama hala Yaradan'ın onun için yarattığı tüm üst dünyalara neden insanın ihtiyacı olduğu açıklama gerektirir. Onların insana ne gibi bir yararı vardır? Akılda tutmak gerekir ki tüm dünyaların realitesi genel olarak 5'e ayrılmıştır. A. Adam Kadmon, B. Atsilut, C. Beria, D. Yetzira ve E. Hasiya. Her biri içinde sayısız ayrıntı vardır. Bunlar 5 Sefirot Kahaptun'dur. Keter, Hohma, Bina, Tiferet ve Malhut. Ak Adam Kadmon dünyası Keter, Atsilut dünyası Hohma, Beria dünyası Bina, Yetzira dünyası Tiferet, Asiya dünyası Malhut'tur. Ve bu 5 dünyada kıyafetlenmiş ışıklara Yehida, Haya, Neşama, Ruah, Nefeş denir. Yehida ışığı Adam Kadmon dünyasında, Haya ışığı Asyut dünyasında, Neşema ışığı Beria dünyasında, Ruah ışığı Yetzira dünyasında ve Nefeş ışığı Asiya dünyasında parlar. Bütün bu dünyalar ve içlerindeki her şey kutsal ismin Yud, Hey, Vav, Hey ve Yud'un ucu içindedir. İlk dünya Ak ile ilgili hiçbir algımız yoktur. Dolayısıyla kutsal ismin yudunun ucu ile belirtilir. Bu nedenle de onun hakkında konuşmayız ve her zaman sadece 4 dünyadan, Abya'dan söz ederiz. Atsilut dünyası Yud, Beria dünyası Hey, Yetzira dünyası Vav ve Asiya dünyası da alttaki Hey'dir. 42. Şimdi Ein Sof'tan bu dünyaya kadar uzanan manevi realitenin tümünü içeren beş dünyayı açıkladık. Bununla birlikte her biri diğerini içerir. Her dünyanın içinde beş dünya, beş sefirot kahaptun. Bunların içinde de beş dünyaya karşılık gelen beş kıyafetlenmiş ışık Narenhal vardır. Beş sefirot kahaptumun yanı sıra her dünyada dört manevi bölüm vardır. Cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan. Bunun içinde insan ruhu konuşan sayılır. Hayvansal ise o dünyadaki melekler sayılır. Bitkisel bölüm elbiseler diye adlandırılır ve cansız bölümde salonlar diye adlandırılır. Ve her biri diğerini kıyafetlendirir. İnsanların ruhu olan konuşan bölüm o dünyadaki kutsallık olan beş sefirot kahaptunu kıyafetlendirir. Hayvansal bölüm ruhları kıyafetlendiren meleklerdir. Bitkisel bölüm melekleri kıyafetlendiren elbiselerdir. Ve cansız bölüm salonlardır ve bunların hepsinin etrafında döner. Kıyafetlendirmek demek, biri diğerine hizmet eder ve biri diğerine değişir demektir. Bu dünyadaki cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan ile açıkladığımız gibi 35-38. Maddeler, 3 bölüm cansız, bitkisel ve hayvansal kendilerini geliştiremez. Ama yalnız 4. bölüm insan gelişebilir ve onlar aracılığıyla yükselebilir. Bu nedenle de onların rolü yalnızca insana hizmet etmek ve faydalı olmaktır. Tüm manevi dünyalarda da bu böyledir. 3 bölüm, cansız, bitkisel ve hayvansal, orada yalnızca konuşan bölüme, bu insanın ruhudur, hizmet etmek ve yararlı olmak için ortaya çıkarlar. Bu nedenle bunların hepsinin insanın ruhunu kıyafetlendirdiği, yani ona hizmet ettiği kabul edilir. 43. İnsan doğduğunda hemen Keduşa'nın, kutsallığın nefesine sahip olur. Ama bu gerçek nefes değildir. Onun arka yüzüdür. Onun son muhakemesidir ki küçüklüğü yüzünden nokta olarak adlandırılır. Kişinin kalbinde kişinin alma arzusunda kıyafetlenir ki kişinin kalbinde öncelikle alma isteği bulunur. 55. Böylece şu sorumuzu açıkladık. Yaradan'ın onun için yarattığı tüm üst dünyalara neden insanın ihtiyacı vardır? İnsanın onlara ne ihtiyacı var? Şimdi göreceksiniz ki eğer bu dünyaların yardımı olmazsa kişi Yaradan'a mutluluk getiremez. Çünkü alma arzusunun saflığının ölçüsüne göre ışıklara ve ruhunun Narenhai diye adlandırılan seviyelerine ulaşır. Ulaştığı her seviyeyle birlikte o seviyenin ışıkları ona arınması için yardım eder. Böylece yaratılışın düşüncesinin son hedefindeki eğlenceye erişene kadar bu seviyelerde yükselir. Madde 33. Kim arınmak için gelirse ona yardım edilir. Mısrasıyla ilgili Zohar'da Nuh madde 63 yazılıdır. Sorar, ne ile yardım görür? Ve kutsal ruh ile yardım görür diye cevaplar. Çünkü yaratılışın düşüncesindeki arzulanan arınmaya ruhun bütün Narenhai seviyelerinin yardımı olmadan erişmek mümkün değildir. 57. Şimdi bu nesilde bizim üstümüze çöken, böylesini daha önce görmediğimiz çoraklık ve karanlığı anlayabilirsiniz. Çünkü Yaradan'a inananlar bile Musa'nın yazılarının sırları ile uğraşmayı terk ettiler. Maimonides bununla ilgili doğru bir alegori vermiştir. Eğer 1000 tane kör bir yol boyunca yürüyorsa ve içlerinde en az bir tane gören liderleri varsa kesinlikle doğru yolu bulurlar ve çukurlara veya engellere düşmezler. Çünkü gören birini takip etmektedirler ama eğer gören biri yoksa yoldaki her engele takılacakları ve hepsinin çukura düşeceği kesindir. Önümüzdeki mesele de aynıdır. Hiç değilse Yaradan'a inananlar içsellikleriyle uğraşsalardı ve Ein Sof'tan tam bir ışık uzansaydı, tüm nesil onları takip edecekti ve herkes kendi yolundan emin olacak ve düşmeyecekti. Ama Yaradan'ın hizmetkarları bile kendilerini bu öğretiden uzaklaştırdılarsa, tüm neslin onlar yüzünden düşüyor olmasına şaşmamak gerekir. Ve büyük üzüntüm nedeniyle bunun ayrıntılarına giremem. 58. Aslında sebebini biliyorum. Çünkü genel olarak inanç, özellikle de kutsal kişilere, tüm nesillerin bilgi adamlarına olan inanç azaldı. Ve Kabala kitapları ve Zohar maddesel hikayelerle dolu. Bu nedenle de insanlar kazanacaklarından daha çok kaybedecek olmaktan korkuyorlar. Çünkü rahatlıkla maddiyatçılığa düşebilirler. Ve bu beni Ari'nin yazdıklarını ve şimdi de Kutsal Zohar'ı yorumlayan derlemeler yazmaya teşvik etti. Ve bu kaygıyı tamamen kaldırdım. Çünkü soyut ve maddesel bir görüntüden yoksun olan, mekan ve zaman ötesinde olan her şeyin manevi anlamını açıklayarak ve kanıtlayarak okurun da göreceği üzere tüm İsrail'in Zohar kitabını çalışmasına ve onun kutsal ışığıyla ısınmasına imkan yarattım. Ve açıklama yazımın amacının herhangi bir merdivenin rolü gibi olduğunu göstermek için değil, bu açıklama yazısına sulam, merdiven adını verdim. Eğer fazlasıyla doldurulmuş bir çatı katınız varsa oraya erişmek için bir merdivene ihtiyacınız vardır ve böylece dünyanın tüm ödülü elinizde olacaktır. Ama merdivenin kendisi amaç değildir. Eğer basamaklarında durur ve çatıya erişmezseniz amacınıza erişemeyeceksiniz. Benim Zohar açıklamam için de bu böyledir. Çünkü bu çok büyük derinliği olan sözleri tamamen açıklayacak bir yol henüz yaratılmamıştır. Bununla beraber açıklama yazımla herkesin Zohar kitabına yükselmesi, onun içine dalması ve onu araştırması için bir yol ve giriş hazırladım. Çünkü ancak o zaman benim açıklamam amacına ulaşmış olacak. 59. Kutsal Zohar kitabının girdi çıktılarını bilen herkes, yani onun içinde yazılı olanı anlayan kişiler, Kutsal Zohar kitabının kutsal tanma, bilge, Kabalist Şimon Bar Yohai tarafından yazıldığı konusunda aynı fikri paylaşırlar. Sadece bu öğretiden uzak olan bazıları bunun doğruluğundan şüphe duyarlar ve bu öğretiye karşıt olanların uydurma hikayelerine dayanarak yazarın Kabalist Musa de Leon veya başka çağdaşlarının olduğunu söylemek eğilimindedirler. 60. Bana göre ise Yaradan'ın ışığının bana bağışlandığı günden beri bu kutsal kitaba bir kere göz attıktan sonra aklımdan onun kaynağını sorgulamak geçmemiştir. Basit bir nedenle kitabın içeriği benim kalbime başka ustaların değil ama Tanna Raşbi'nin Kabalist Şimon Bar Yohai erdemini getirmiştir ve eğer onun yazarının başka biri mesela Kabalist Musa de Leon olduğunu açıkça görseydim, onu Raşbi dahil tüm bilgelerden daha fazla överdim. Aslında bu kitaptaki öğretinin derinliği ile değerlendirildiğinde, eğer onun yazarının 48 peygamberden biri olduğunu açık olarak bulsaydım, onu bilgelerden birine ilişkilendirmekten ziyade bunu kabul edilir sayardım. Daha da ötesi, eğer Musa'nın Sina Dağı'nda onu Yaradan'ın kendisinden almış olduğunu bulmuş olsaydım, böyle bir derleme ancak onun değerinde olduğu için zihnim gerçekten rahat olurdu. Kitapta yazılanın her araştıranın anlamasına imkan veren, yeterli bir yorumlamasını yazmak bana nasip olduğu için sanırım araştırmak için daha fazla zahmete girmeme gerek yoktur. Çünkü Zohar hakkında bilgi sahibi olan herkes, Tanna Raşbi'nin onun yazarı olduğundan daha farklı bir şey söylemeyecektir.